Akılda kalanlar.
Bir Akılda Kalanlar programında ben Serdar Aydın, yine sizlerle birlikteyim. Yine değerli bir konuğumla çok kıymetli konuları, çok değerli ve önemli konuları konuşacağız. Bugünkü konuğumuz Sayın Osman Kayaer. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Serdar Bey. Ben de öncelikle selamlamak isterim. Akılda Kalanlar programını dinleyen insanlara selamlarımı iletmek istiyorum.
Eyvallah. Osman Kayaer beyefendi, daha önce birkaç program yapmıştık. Doğrusu tadı damağımızda kaldı. Biz kendisini tekrar çok önemli iki konuyu görüşmek üzere, konuşmak üzere, söyleşmek üzere davet ettik. Kendisiyle ilgili küçük bir bilgiyi sizlere paylaşmak isterim. Ama ondan önce bu programın hazırlanmasını demeye geçen teknik masada Sayın İsmail Velioğlu'nu, yapımda Murat Baran'ı da anmak isterim sevgili dinleyiciler. Osman Kayaer hocamız 1960 yılında Samsun Havza'da doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Havza, İskenderun, Elmalı ve Elazığ'da yaptı. Böyle göçebe bir orta öğretim ve ilk öğretim tahsili olmuş. 1985 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Kendisi ilahiyatçı. 86-92 yıllar arasında Almanya'da İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik yaptı. Yurt dışı tecrübesini de ekledi bu birikime. 92-2004 yıllar arasında Ankara'da kitap yayıncılığı, dergi, kitap işleriyle yoğun şekilde uğraştı. Takriben 3 dönemdir de belediye meclis üyeliği yapıyor ve şu anda da Pursaklar'da belediye başkan yardımcılığı görevinde. Sayın Kayaer evli, 3 çocuk babası. Hocam, bugün sizinle son yıllarda toplumun çok gündemine giren Mevlana, insan sevgisi, Mesnevi ve Şems-i Tebrizi'yi konuşmak isteriz. Bir yayıncı, ilahiyatçı ve bir düşünce adamı olarak Mevlana sizin için neyi ifade ediyor?
Şimdi tabii öncelikle şunu ifade ederek başlamak istiyorum. Mevlana bir kere büyük bir deha ve bir derya. Biz ancak onun kıyısından bir şeyler elde edebilirsek ne mutlu, bize olarak bakıyorum. Ama hani giriş kısmında benim biyografimle ilgili olarak o çeşitli yerlerde, Havza, İskenderun, Elazığ, Elmalı gibi yerlerde bulunmamın aslında benim hayatım için önemli şeyleri var. Bunu Mevlana'da fark ettim ben. Şimdi Mevlana Hazretleri 6 yaşında Belt'ten çıkıyor, 24 yaşında Konya'ya yerleşiyor. 18 yıllık bir hicret hayatı var. Ve bu hicret hayatında çeşitli şehirlere gidip yerleşiyorlar. Ve orada yerleştiği şehirlerde hep alim insanlarla düşüp kalkıyorlar. Oranın en yetişmiş insanlarından dersler alıyorlar. Ve dolayısıyla çeşitli toplulukları, çeşitli şehirleri görerek, çeşitli görüşleri, çeşitli bakış açılarını görerek yetişiyor. Bu insan hayatında önemli bir şey. Aslında bugün sahip olduğum düşünce biçiminde o çocukken birkaç yere uğramamın da çok etkisi olduğunu doğrusu inanıyorum. Keşke daha çok yere gitmiş olsaydık da daha çok topluluk tanısaydık, daha çok insan türü çeşidi tanımış olsaydık, belki zihnimiz daha zengin olacaktı. Ve bu Mevlana'nın yetişmesinde de çocukluk yıllarından başlayarak, 6 yaşından başlayarak 24 yaşına kadarki o artık gençlik dönemini bitmiş olduğu ve orgunluk dönemine başladığı süreç sayılabilir. O seyahatinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Eyvallah. Bizim hayatımızda ise Mevlana, tabii gençlik yıllarımızda belki uzun uzadıya anlatacağız biraz sonra, öncelikle itiraz ettiğimiz birisidir. İtiraz etmemizin sebebi de anlamamaktan kaynaklanan bir şeydir. Ama yaş 40'a geldiği zaman, ya şu itiraz ettiğimiz adama bir daha bakalım ne diyor bu diye bir daha baktığımızda iş bizim için değişti.
Evet.
Ve aslında bütün insan hayatında da bu var. Büyük adamların hepsine bakıyoruz. Onların hayatlarının tamamında bir 40 yaş var.
Yani hocam, bizim klasik kültürümüzde maveraya da artık gözün ve gönlün baktığı yaş olarak söylenir. Artı kendi kadim kültürümüze nübüvvet yaşıdır 40 yaşı derler. Evet. İsmet Özel'in de Erbain diye bir şiir kitabı var. Yani 40 anlamına geliyor. Şimdi hocam, ben sizin hikayeniz şu açıdan kıymetli buldum. Akılda kalanlar, dinleyiciler için. Herkes bugün sosyal medyada Mevlana'yı kullanarak birilerini değiştirmeye ve dönüştürmeye çalışıyor. onun sopasıyla tabiri caizse, onun sözüyle, onun hikayeleriyle. Fakat ben sizle uzun sohbetleri edince, uzun sohbetler edince siz ise bizatihi onunla birilerini düzeltme, değiştirme ve dönüştürmeye çalışan biri olarak değil, bizzat şimdi ifade ettiniz, onunla dönüşen, onunla efendim barışan, onu anlayan bir insan olmaz. İlginç geldi. Buradan devam edelim biraz. Evet.
İsterseniz onu şöyle anlatayım. Ben gençlik yıllarında daha zahirci, daha lafızcı ve şekilci olduğumuz için Mevlana'nın Mesnevi'de anlattıklarını doğrusu basit hikaye gibi gözüküyor olmasına rağmen anlayamıyorduk. Ne demek istediğini anlayamıyorduk. Yoksa zahirini anlıyoruz. Cümlelerin zahir anlamlarını anlıyoruz. Ama oradaki asıl maksadın ve verilmek istenen ne olduğunu kavrayamıyorduk.
Evet.
Ben Mesnevi fakülte birinci sınıfta aldım. Ve okumaya kalktım. Giriş kısmına biraz baktım. Baktım ki hikaye bunda bir şey yok deyip kaldırıp attım. Ve yıllar sonra bir kitabın redaktesini yaparken, yayıncılık yaptığım esnada ya adam ben diyor 40 senedir Mesnevi üzerinde çalışıyorum diyor. Yere göğe sığdıramıyor Mevlana'yı ve Mesnevi'yi. Biz de kaldırıp atmışız. Dedim ki kendi kendime benim sevdiğim bütün adamlar Mevlana'yı methediyorlar. Ben de aleyhinde bulunuyorum. Bunda bir şey yok diyorum. Şuna bir daha bakayım diye tekrar Mesnevi, o zaman da işte 40 yaş civarındayız. Mesnevi tekrar okumaya başladığımda bu sefer işin rengi değişti. Bu defa anlamaya başladım ve anlamaya başlayınca işin rengi değişti ve biz Mesnevi okumaya başladık. Ancak şundan da bahsetmek istiyorum doğrusu. Ben belediyede bir grup arkadaşa Mesnevi okudum bir süre.
Oraya gelmeden Osman Hocam, şeyi sorayım. Siz bu Mevlana ile tanışıklığı, yakınlığı pekiştirince ve Mesnevi okumalarına başlayınca ilk hissettiğiniz şey ne oldu? Yani Mevlana'nın o Mesnevi'deki sizi belki de sarsan, çarpan, etkileyen, yani özetleyin desek ne oldu? Neyi, ne şekilde ifade etmesi oldu ve neyi ifade etmesi sizi çok sarstı? Ha,
işte o Mesnevi ikinci defa okumaya başladığımda aslında hep şunu söylerim, yani biraz kaba olur ama Mevlana beni dövmeye başladı. Nasıl dövmeye başladı? Biz şimdi ve o dönemlerde sure yorumları yazıyordum ben. Surelerin yorumlarını yazıyordum ve daha kitabın baş taraflarında, Mesnevi'nin baş taraflarında bir şey var, hikaye var. Ve Kur'an-ı Kerim'i kendi görüşüne göre tevil eden adamın hikayesini anlatıyor. Biraz kaba saba gibi gözükür ama ve orada yani perişan ediyor Kur'an'ı böyle kendi kafasına göre
tevil
eden insanları.
Adam. Evet.
Ve o hikayeyi okuduktan sonra koydum Mesnevi yere. Dedim ki hadi Osman bundan sonra yaz bakalım nasıl yazacaksan. Sonra biz hadi basit gibi gördüğümüz o hikayelerde aslında her birinde öyle önemli dersler var ki ve bizim yapa geldiğimiz, normal olarak kabul ettiğimiz birçok şeyin aslında hiç de iyi iş olmadığını göstermiş oluyordu her hikayede. Bu sebeple Mevlana bizi şöyle ifade ediyor. Bir bu taraftan vuruyor, karşı duvara çarpıyoruz. Bir o taraftan vuruyor, bu duvara çarpıyoruz. Ve gerçekten de Türkiye'de bugün itibariyle baktığımızda Mevlana ve Mesnevi'nin aleyhinde konuşan insanlar, ben de zamanında gençlik yıllarımda çok konuştum bunda bir şey yoktur diye. Sebebi ne demek istediğini anlamıyorlar. Çünkü
kabuğuna mı kalıyorlar evet, Mesnevi'nin
zaten ve Mevlana'nın? Mesnevi'de bir şey var. Diyor ki Mevlana sen şimdi bu diyor bu kitabı okuyup anlayacağını mı zannediyorsun diyor. Okuyucuya diyor anlayacağını mı zannediyorsun? Anlarsın da diyor. Kabuğunu anlarsın diyor. İçini özünü anlayamazsın diyor. Bunun özünü anlayabilmek için bir şeye ihtiyaç var. Bir basamağa çıkmaya ihtiyaç var. Bununla şunu kastediyorum. Yani biz aslında insanları tabii şöyle demek istemiyorum, sınırlamak istemiyorum ama Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimeyi okurken ilk defa fark ettiğim bir şey vardı. O da şu. Bilmediğin şeyin ardına düşme, kulak, göz ve kalp yaptıklarından sorumludur diye bir ayet-i kerime var. Şimdi burada aklıma o zaman şey gelmişti. Kulak dediğimiz şey, hani bizim bildiğimiz kulak değil, duyu organlarıyla hayatı algılayan insanlardan bahsediyor orada. Göz dediğimizde ise basirettir o şeyi. Akılla hayatı algılayan insanları kastediyor. Bir de Fuat dediği var Kur'an-ı Kerim'in.
Kalp
dediğimiz bizim. Hani bunun da ötesinde hikmetle ya da ruhla hayatı algılayan insanlar var. Şimdi üç basamak var. Bu aslında Endülüslü filozof İbn-i Rüşd'de de var. İbn-i Rüşd'de insanları üç kategoriye ayırıyor. Diyor ki birinci basamakta bulunanlar hitabilerdir. Yani kulakla duyan insanlardır. İkinci basamakta bulunanlar cedelillerdir. Yani cedel eden. Evet. Akılla cedel eden, tartışan insanları kastediyor. Üçüncü basamakta bulunanlar da burhanilerdir diyor. Yani bu evet. Yani şimdi dolayısıyla gerçekten de bu şey seviyesinde, sema düzey seviyesinde, ben ona o ismi veriyorum.
İşitme
ya da şeyin İbn Rüşd'ün isimlendirmesiyle söyleyecek olursak hitabi seviyesinde bir adamın Mesnevi'nin hikayelerinin özünü anlaması, burada neyi kastediyor anlaması biraz zordur. Hı. Bu yüzden bir başka şey de onları belki konuşacağız.
İşte o yüzden Osman Hocam, hem biz burada çözümlemelerimizi yaparken akılda kalanların sevgili dinleyicileri, Osman Kayaer hocamla Mesnevi ve Mevlana'yı konuşuyoruz. Nasıl bir okuma, nasıl bir Mesnevi tanışıklığı önerirsiniz bunca Mesnevi ve Mevlana tecrübesinden sonra? Bunu alıp böyle altın çizerek okumalı mıyız? Birinin nezahatine mi okumalıyız, toplum mu okumalıyız? Bunu aslında soracaktım, buradan devam edelim. Nasıl şimdi, okumak faydalı olur Mesnevi'yi?
Evet, o belediyedeki okumalarımızla ilgili tecrübem de şöyle olmuştu. Onu önemli bir şey çünkü. Ben bir grup arkadaşı çağırdım. Gelin beraber Mesnevi okuyalım diye. Ve onlara dedim ki ben bugüne kadar kimseyi istismar etmedim. Kimseyi kandırmadım. Ama ilk defa sizi istismar edeceğim ve sizi kandıracağım. Hepsi bir tuhaf ondular. Yani nasıl böyle bir şey olacak? Aslında bu şu demektir arkadaşlar dedim. Yani ben aslında Mesnevi'yi kendime okuyacağım. Ama tek başıma okuduğum zaman zihnimde canlananlarla, yanımda 5-6 kişi olduğu zaman zihnimde canlananlar bir olmuyorlar. Yani sizin de, sizin ruhlarınızın da buna bir katkısı oluyor. Bir şey bilmeseniz bile. Dolayısıyla biz bir topluluk halinde 5-6 kişi okuduğumuzda farklı şeyler anlıyoruz. Farklı şeyler hissediyoruz. Bu sebeple birlikte okuyoruz. Ben kendimi okuyorum. Siz de bu okumadan faydalanırsanız buyurun faydalanın. Faydalanmazsanız da keyfiniz bilir.
Eyvallah.
Ama ben size okuyormuş gibi yapıp kendimi okumaya devam edeceğim. İstismarım da bundan ibarettir. Fazla da bir istismarda bulunmayacağım. Bir başka şey aslında o şu. Mesnevi'yi anlamak istediğiniz zaman Mesnevi'nin kaynaklarına bakmanız lazım. Mesnevi'nin kaynakları konusunda biraz bilgi sahibi olmanız gerekiyor.
Yani atıfta bulunduğu ayet, atıfta bulunduğu hadis veya orada örneklediği filozof isimleri falan veriyor bazen. Tarih şahsiyetleri falan göndermeler yapıyor. Onlarla birlikte okumak lazım
tabii,
diyorsunuz.
Onları biraz bilmek gerekiyor.
Altlığı olması lazım,
bir
altyapısı.
Bir arka plan olması lazım. Sebebi de şu, bir araştırmacıdan okuduğumuz kadarıyla Kur'an şeyde Mesnevi'de 2200 ayet tespit ettiğini söylüyor. Benim de Mesnevi okurken çevremdeki insanlara söylediğim en önemli ve orijinal tarafı şurasıdır. Ben o hikayelerde anlatılan şeylerin hangi ayetlerde bahsedildiğini iyi kötü bilirim. Yani Kur'ancı ekolden geldiğim için, Kur'an-ı Kerim konusunda biraz malumat sahibi olduğum için hep söylediğim şey oydu. Yani bu hikaye aslında Kur'an-ı Kerim'in şu ayetlerinden bahsediyor. Onları anlatıyor. Onların anlamlarını veriyor. Zahir olarak cümlelerini vermiyor belki, ayeti tekrar etmiyor ama o bahsi anlatıyor diyor. Mesnevi okurken de doğrusu benim en çok söyleyeceğim şeylerden bir tanesi, Türkiye'de Mesnevi'den alıntı yapan kitaplar var. Ben bakıyorum onlara.
Evet, Mesnevi terapi, Mesnevi'den hikmetler, Mesnevi'den öğütler, onlarca piyasada kes yapıştır günlük 3-5 günde yazılmış kitaplar var. Bunun öncesinde yazılmış bir roman var malum haliniz. Hem bunlarla ilgili değerlendirme alacağım ama ben bu sohbetinize şunu çıkartabilir miyim Sayın Osman Kayaer? Yani Mesnevi bir ilim erbabı. Bu bütün bu donanımları haiz birinin nezaretinde okunsa, yani nasıl keskin Mevlid Han ve Mesnevi Hanlar varmış, bir Mesnevi Han'la mı okunmalı?
Elbette doğrusu. Şimdi şöyle birlikte okunmalı.
Birlikte mesela. Okunmalı.
Eyvallah. Şimdi gelenek de böyle zaten. Gelenek yani de. Eski köy odalarında okunurdu Mesnevi. Ya. Şimdi ben mesela çocukluğumda babam bize bazı hikayeler anlatırdı. Bu hikayeleri ve hikayelerin arkasında da bazı dersler verirdi. Sonradan bakıyorum bunlar hepsi Mesnevi'de var. Yani bu eski Anadolu bilgeliği dediğimiz şey buradan mülhem bir durum zaten. Anadolu bilgeliği dediğimiz buradan mülhem. Eskiden köy odalarında Ahmediye okunurdu, Muhammediye okunurdu, Mesnevi okunurdu.
Battal Gazi okunurdu.
Veya Megazi, Megazi okunurdu. Ben mesela çocukluğumda bizim her akşam babam bize Ahmediye okurdu. Ve en çok da ben istermişim, hadi baba bize Ahmediye oku. Aslında Ahmediye biterdi, kış bitmezdi. Bu sefer komşuyla değiştirirdi babam kitabı. Komşudan Megazi kitabını alır. Yani Hazreti Ali'nin cenklerini anlatan kitabı. Ahmediye ona verir. Bu sefer de biz Megazi dinlerdik Hazreti Ali'nin cenklerini. Okuma alışkanlığımız buradan peydah oldu. Anadolu'daki bilgelik buralardan mülhem. Bu geleneğe baktığınız zaman zaten orada var. Tek başına da elbet okunabilir. Tek başına da elbet istifade edilebilir. O da bir şeydir, yöntemdir.
Ama bu işin kemali toplu okumaktır.
Ama bunu toplu okumaktır. Oradaki sebep de şu. Zaten Mesnevi'nin yönteminde ne var? Bir hikaye anlatıyor. Hı-hı. Bu hikaye de aslında normal tahsili olmayan insanlara meselenin anlatılabilmesi için bir yöntemdir. İyi bir yöntemdir.
Kur'an'daki kıssa.
Evet, Kur'an-ı Kerim'in yöntemidir bu zaten. Kur'an-ı Kerim'in yöntemidir ama Mesnevi'de şimdi şöyle bir şey var. Bu hikayeden sonra asıl iki beytlik bir şey vardır. Mesnevi biraz da orada. O iki beyti okumak lazım.
Özeti, lübülük yani, diyor değil mi Arapça buna?
O hikmet orada yatıyor. Onu okumadığınız sürece ben zaten bu Mesnevi'den alıntı yapan, Mesnevi hikayeden alıntı yapan kitapları sevmiyorum. Hatta şöyle bir şey düşünüyorum. Ya keşke birisi de bunu çalışmayı yapsa diye. O hikmet içeren beyitleri, hikayelerin altındaki beyitleri asıl okumak lazım. Ya da onları derlemek lazım diye düşünüyorum. Öyle bir çalışma da şimdiye kadar görmedim doğrusu. Ve asıl olan Mesnevi okurken de budur. Birlikte okumak lazım. Her iş böyledir yalnız. Bu sadece Mesnevi'ye ait bir şey değil. Kur'an-ı Kerim okuyacağınız zaman da bir bilenle, daha önce
bir
onu okumuş da
bir
okumanız lazım.
Salih'in evet, okusak, hadis kitabı okusak.
Bir hocayla birlikte okumak lazım.
İlim ehli, alimle.
Şimdi şöyle bir misal vereyim. Ben geçmişte bir grup arkadaşla karşılaştık Anadolu'nun bir kasabasında. Bunlar bir fıkıh kitabı okurlarken kavga etmişler, ayrılmışlar, dövüşmüşler. Ben dedim ki ya fıkıh kitabı okursanız tabii varacağınız sonuç burasıdır. Gelin siz Kur'an-ı Kerim okuyun. Tefsir okuyun. Birlikte bu sizi birleştirir dedik. Kur'an-ı Kerim okumaya başlamışlar. İki sene sonra gittiğimizde baktık ki yine dövüşüyorlar. Ya hani Kur'an-ı Kerim sizi birleştirecekti. Nasıl oldu bu iş kardeşim, kavga ettiniz? Ya aralarında bir hoca yok ki.
Yani ilim erbağı.
Evet.
İlim.
Ondan sonra ben şu kanaate vardım zaten. Bundan sonra hiç kimseye al şu kitabı oku demeyeceğim. Özellikle böyle büyük adamların kitapları. Ona ya gel beraber şu kitabı tedris edelim demek lazım.
Kur'an-ı Kerim bizim aslında klasik bu toprakları gibi bin yıllık da eğitim öğretim sistemi değil mi?
Evet, temel geleneğimiz budur.
Temel geleneğimiz bu değil mi?
Doğru olan da budur. Mevlana ile ilgili olarak Türkiye'de doğrusu iki şey var, iki vecih yön var, iki tayfa var diyelim. Ben ikisinin de doğru olmadığını düşünüyorum. Onlardan bir tanesi şu, Mevlana'ya saldıranlar, özellikle işte akli seviyede ve duyu organları seviyesinde hayata alınan insanlar.
Kulak ve şey seviyesinde
hala. Evet, bu insanlar anlamazlar Mevlana'nın ne demek istediğini, anlayamazlar daha doğrusu. Çünkü bir üst bahsetten bahsediyorum. Mesela diyelim ki biz, bir doktorun kendi lisanıyla anlattığını anlayabilir mi? Ben anlayamıyorum şahsen. Yani onun ne demek istediğini anlayabilmen için o ilimden biraz elde etmiş olmam lazım.
Eyvallah.
Bu şey için de böyle, Mevlana için de böyle. Bir üst basamaktan bahsediyor bu adam. O yüzden biraz bilmek lazım. Bir de ben hep şunu söylüyorum. Diyorum ki, kaç yaşındasın? 25 yaşındayım. Git o zaman filan adamlar oku. Kaç yaşına geldin kardeşim? 40 yaşına geldin. Gel o zaman Mesnevi oku. Gel o zaman Yunus oku. Yeah. Yunus Divanı oku. Gel o zaman Muhittin Arabi 40 yaş bile kurtarmaz. 55-60 yaşa gelmek lazım. Gel o zaman bunu oku demek lazım. Çünkü
gerçekten yani insanların demek, algılarının, birikimlerinin, zihni muhakeme yeteneklerinin de okuduklarını anlama ve anlamlandırma konusunda bir şey var değil mi üstadım? Yani bir mütenasipliği var yani.
Doğru.
Değil mi?
Bu şimdi
tekamülü var.
Bu olmadığı için zaten millet olmuyor. Birbirine bu yüzden saldırıyor. Hı. Şimdi Mevlana'yı anlamadıkları için saldırıyor. Hani onda bir müstehcen gibi gözüken bazı hikayeler var. Birkaç tane var. Hı. Aslında onun altındaki beyit okusa o problem ortadan kalkacak. Onu problem olarak görmeyecek. Çünkü bu zaten bir başka şey, halk için yazılmış bir kitap. Yani bir de şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani halk için yazılmış bir kitap bugün alim dediğimiz insanlar anlamakta zorlanıyorlar. Anlamakta zorlanıyorlar. Bir saldıran tayfa var ve bundan haksız olduğuna inanıyorum ben. Evet. Haksız bir saldırıdır çünkü gençlik yıllarında biz de anlamadığım için belli yerlerde saldırdık. Bir başkası da sanki Mevlana'yı çok iyi anlamış, kavramış gibi duran.
Guru gibi. Bir Mesnevi gurusu gibi davrananlar var.
Mevlana'yı çokça metheden, çokça öven, çokça göklere çıkaran bir tayfa da vardır ki doğrusu ben onların da Mevlana'yı anlamadığını düşünüyorum. Çünkü Mevlana'yı anlamak için Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilmek lazım. Mevlana'yı anlamak için Hazreti Peygamber'i çok iyi bilmek lazım.
Sünnet-i Seniyye'yi
Mevlana'yı anlamak için İslam tarihini çok iyi bilmek lazım. Mevlana'yı anlamak için mezhepler tarihini çok iyi bilmek lazım. Dolayısıyla bunları bilerek okumak gerekiyor. Bunları bilmek için de işte belli bir yaşa da ihtiyaç var. Bir başka şey de şu. Şimdi özellikle bu aşk denilen şey konusunda dünyevileştiriveriyorlar bu aşkı.
Yani onun Sayın Osman Kayar hocam, akılda kalanlar, dinleyicileri merak ediyordur. Bir aşk tülüatıdır, bir aşk seremonisidir gidiyor Mevlana üzerinden. Hakikaten Mesnevi'de ve Mevlana'da kastedilen aşk ile bugün bizim magazine edilen, özellikle sanatçıların şahsında insanların gözüne sokulan aşk sözcüğünün eşitliği aynı mı? Karşılığı aynı mı?
Elbette değil, çünkü zaten mesela Mevlana'nın aşk diye bahsettiği şey, diyor ki aşk bahsi başka bir bahistir. Onun yanında akıl çamura saplanmış eşek gibidir diyor. Buradan hareket ederek böyle kendi zihnimizde aşk diye bir heyula var edip o heyulunun peşine düşüp gitmek gerekmiyor. Burada aşktan benim anladığım şey şudur. Yaratıcı ile yaratılan arasındaki bir çekim vardır. Yani yaratılmış varlığa, yaratıcıya gitme şeyi koymuştur Allah. Allah'la kul arasında bir mıknatıs görevi gören bir şey, duygu vardır. Buna aşk diyoruz biz. Aşk dediğimiz şey bizim yaratıcıya karşı duyduğumuz iştiyaktır. Ona karşı, ona doğru gitme arzusudur. Mevlana bundan bahsediyor.
Evet.
Şimdi ona doğru gitmek dediğinizde bizden de koparak gitmek gerekmiyor zaten.
Biz
kendimizi terk ederek ona gitmemiz gerekmiyor. Böyle bir şeyden de bahsetmiyor. Ne Mevlana bahsediyor ne de diğer mutasavvıflar bahsediyor. Biz zaten kendimiz olarak, çünkü Allah'ın yarattığı biziz. Biz Allah'ın yarattığı hale ne kadar dönebilirsek eğer, yani bizim dışımızda bize tesir eden unsurlardan ne kadar temizlenip ne kadar kendimiz olabilirsek zaten o kadar Allah'a yaklaşmışız demektir. Çünkü bizim asıl olan yaratılışımızı muhafaza etmek ve korumaktır.
Fıtrata dönmek.
Evet, fıtrata dönmek. Problem burada vardır. Ve tabii modern dünya aslında en temel problemi insanı fıtratından
uzaklaştırmaktır. Kirletiyor.
Ve aslında insanın özgürlüğüne kastediyor. Yani bu özellikle özgür olduğunu zannedenler, özgürlüğe vurgu yapanlar kendilerini mahkum etmiş insanlardır. Ve kendilerini köleleştirmiş insanlardır. Bunun farkında da değildirler.
Değil.
Çünkü şeye göre, İslam mutasavvıflarına göre hürriyet masivadan kurtulmaktır. Yani Allah'tan başka varlıklarla olan bağlarımızı koparmaktır. Bugün her birimiz işimize bağlıyız, paramıza bağlıyız, makamımıza bağlıyız. Onlardan korkumuza, onlardan çekindiğimiz için bir takım işlerimizi yapamıyoruz. Halbuki bu hürriyet diye peşine düşen insanlar bize Allah'tan bağımsız hale getirmek için uğraşan insanlardır. Ve Mevlana zaten bunlara saldırıyor, bunlara hücum ediyor. Bir de Mevlana ile ilgili olarak Mesnevi'den hareket ederek şöyle şeyler var. Bazı temel yanlış anlamalar var.
Evet.
Bunlardan bir tanesi mesela vahdeti vücuttur.
Evet, benim, çok sık gördüğüm
kadarıyla Mevlana tam tersini söyler. Mevlana vahdeti vücutçu değil benim gördüğüm kadarıyla. Diyor ki eğer diyor varlık bir tane ise git dikene sarıl. Niye gülün yaprağına gidiyorsun? Bir başka şey daha söylüyor. Diyor ki eğer varlık bir tane ise peygamberler ne işe yarar? Kim kime peygamber gönderiyor diyor. Yani bizim piyasada bilinenin aksine vahdeti vücutçu değildir Mevlana. Tam tersi bizim klasik İslam anlayışına uygun bir şeye sahiptir. Bir başka şey mesela bu Mevlana ile ilgili olarak burada zikredilmesi gereken hususlardan bir tanesi şu. Biz zannediyoruz ki sadece geleneğe kuru kuruya bağlanmamızı istiyor zannediyoruz. Böyle bir şey yok. Mukallitleri yerden yere çarpıyor Mevlana. Taklitçileri, mukallit insanları, meselenin aslında vakıf olmayan insanları yerden yere vuruyor. Onlarla ilgili çok kaba saba hikayeler anlatıyor. Onları eşeğe benzetiyor. Bu tabii burada şunu da söylemekte fayda var. O benzetmelerin temeli aslında insanın aklında kalması içindir o kaba benzetmeler.
Yani kısa ben Sayın Doçent Doktor Fatih Şeker'in kitaplarını okuyorum yoğun bir şekilde. O da bizim Türk toplumunun İslam kültürünün oluşmasında kitabi kültür, şifahi kültür ve kısa kültürü diyor. Anlatılardır diyor. Yani zihni yapımız bunlarla birlikte inşa edilmiştir diyor. Dolayısıyla hatta insanlar hakikatlerin zahirlerini kıssaların gizemler içerisinde dinlemekten hoşlanırlar. Fıtrattan uygundur diyor. Onun da bu sizi teyit eden çok orijinal tespitleri var. Aslında biz bu kıssalar günlesi çerez var tüketilesi şeyler değil, her içerisinde evet, derin irfani hakikatler.
Tabii.
Bir ayetle, bir hadisle somutlaşacak ve somlaşacak hakikatleri veriyor bize.
Tabii, kesinlikle.
Bir de hani bu vahdeti vücut, İşte anlatan hikayelerdeki bazı müstehcen konular dışında en çok eleştirilen bir konu da, hatta oradan saçma sapan da belki teviller ve yorumlar da yapılıyor zaman zaman. Şems-i Tebrizi ile olan irtibatı da böyle dillere dolanıyor. Onun da çok yanlış yerlere götürüldüğünü, yani sevenleri de sevmeyenler tarafından da farklı lanse edildiğini düşünüyorum. O konulara bir şeyler söylemek ister misiniz?
Şimdi doğrusu Şems'le ilgili olarak benim zihnim biraz karışık. Hatta var mıdır böyle birisi, yok mudur, onu bile tereddüt ediyorum.
Evet.
Çünkü isimden hareket ederek Şems biliyorsunuz aydınlatan ve ısıtan demektir.
Güneş bir anlamda.
Yani bir çeşit hayali bir varlık da olabilir. Ama gerçek bir varlık olduğunu, gerçek bir insan olduğunu düşünelim. Bu bir dostluktur. Dostluğu ne olduğunu bilmeyen, tecrübi olarak bilmeyen insanlar bunu kavrayamazlar. Dostluğun ne anlama geldiğini tecrübi olarak, bizzat yaşayarak bilmeyen insanlar bunu anlayamazlar. Zaten insanın dostu da çok azdır ve sayılır. Bir iki ile geçmez. Bu bir gençlik yıllarında olur. Bir gençlik yıllarında olur. Bir de yine bir bunalım devresi olan 40 yaşların başlangıcında olur. Hmm. Ben tecrübi olarak gençlik yıllarımda bir arkadaşla dostluk kurdum. Yani onu iyi bilirim yani. Çünkü orada şey yoktur, cinsiyet yoktur, hani dünyevi bir şey yoktur. Bambaşka bir şey vardır ve asla onunla ilgili asla kötü bir şey düşünemezsiniz. Onun günah işleyebileceğini, yanlış yapabileceğini falan düşünemezsiniz. Böyle bir dostluktur. Bu Mevlana ile ve Şems arasındaki de bir dostluktur. Bir başka şey aslında biraz önce söyledim. Bazı insanlarla birlikte olduğunuz zaman sizi başka şeyler düşünmeye sevk eder. İşte Şems de aslında Mevlana'ya başka şeyler düşünmesini sağlayan adamdır diyelim.
Onun hayatına bir belki farklı bir yön veren, değil mi? Yani eksiklerini görmesini sağlayan, tekamül yolunda belki ilerlemesi sağlayan bir dostluk, yol göstericik, rehberlik, kılavuzluk, mürşitlik.
Bazen bizim hayatımızda öyle anlar vardır ki bir tek hadise ya da bir tek nesne dünyaya bakışımızı değiştirebilir. Aslında biz ona teşneyizdir, yani müsaitizdir, o noktaya gelmişizdir. Ve bir şey lazım bize, bir kıvılcım lazımdır. Bir Arap atasözünde olduğu gibi devenin belini kıran son saman çöpü lazımdır. Hı. Aslında Mevlana 40 yaş civarına geldiğinde zaten şeydir, müderristir, alimdir, dersler veriyor insanlara.
Evet.
Yani bu 40 yaşa geldiği zaman bunu ben de doğrusu biraz tecrübe olarak başka bir şeyde uzun uzun anlatmam lazım. Tecrübe olarak biliyorum onun ne anlama geldiğini. Ve gerçekten de Mevlana ile Şems'i karşılaştırdığımız zaman bir hikaye anlatılır orada.
Evet.
Ve bana soracak olursan Mevlana Şems'ten değil de Şems Mevlana'dan faydalanmış
olabilir.
Sebebi şu. Bir sorusu var Şems'in. Kitaplardan öğrendiğimiz kadarıyla bu soruya cevap arıyor. Ve sorduğu hiç kimseden tatmin edici bir cevap bulamıyor. Ve bu soruyu gelip Mevlana'ya sorduğu zaman diyor ki işte Hazreti Peygamber mi üstündür? Bestami mi üstündür?
Beyazlı Bestami.
Evet. O da diyor ki peygamber üstündür. Bunda bu sorun sormanın bir anlamı yok. Ama birisi diyor ki her gün 70 defa tevbe ediyor. Birisi de diyor ki ben işte arş-ı alaya çıktım. Nasıl olacak bu iş? Diyor ki onun çıktığı arş-ı ala kendine göre bir arş-ı aladır. Bir sefer çıkmış durmuştur orada. Yani bir yere gelmiş durmuştur. En yüksek orayı zannediyor. Ama Hazreti Peygamber her gün 70 makam yükseliyor ve bir önceki makamıyla ilgili olarak tevbe ediyor. Ve bu ölünceye kadar da sürüyor. Dolayısıyla onun yüksekliği değeriyle kıyas bile kabul etmez. Hmm. Bunun üzerine Şems işte bayılıyor. Hmm. Ve sorusunun cevabını alıyor. Hmm. İşte bu Şems'le olan hikayeyi doğrusu böyle görmek lazım. Ve zaman zaman da biz şunu görüyoruz. Bazen bir insan gelir, sizin hayatınızı değiştirebilir. Bunun için başka şeyler aramaya gerek yok. Başka şeyler düşünmeye gerek yok. Ayrıca bu insanlar çok iyi Müslümandırlar. Yani öyle bugün birilerinin söylediği gibi, iftira attığı gibi bazı kötü işler yapması asla mümkün değildir. Ve şartlar da buna müsait de değildir.
Eyvallah. Peki son yarım dakika desem size, ya bir dakika desem, Mesnevi ve Mevlana hakkında Sayın Osman Kayaer bir ilahiyatçı, bir yayıncı, bir entelektüel olarak, bir belediyeci de olarak ne söylersiniz? Mesnevi ve Mevlana'yı nasıl özetlersiniz bir dakikada?
Bana onları özetlemek biraz zor ama şöyle bir tavsiyede bulunabilirim.
Buyurun lütfen.
Eski köy odalarında olduğu gibi halkın devam ettiği yerlerde Mesnevi okumaları yapmak lazım. Ve sadece okuyan adamın birisinin okuyup onu şerh etmesi biçiminde değil de orada dinleyenlere de ne anladınız diye sorarak yapılması lazım. Bu kültür bizim Anadolu kültürüdür. Bu kültür bizim edepli insan olmamızı, bu kültür bizim medeni insan olmamızı, bu kültür bizim başkasına saygılı olmamızı, bu kültür bizi Yahudilerle, Hristiyanlarla, Mecusilerle beraber yaşamamızı sağlayacak olan bir kültürdür. Bugün de buna ihtiyacımız vardır. Bu yüzden Mesnevi okumalarını yaygınlaştırmak lazım.
Çok teşekkür ederim. Akılda kalanların bu haftaki konuğu Sayın Osman Kaya erdi. Önümüzdeki hafta yine bir konu ve konukla huzurlarınızda olacağım. Tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın.
Akılda kalan.